İkinci Krallar kitabının 23. bölümüne geldi ki burada Kral Yoşua'nın diğer reformları sürmektedir. Bunlara yer verilmektedir. Şimdi Kral Yeşua haber gönderip Yahuda ve Yeruşalim'in bütün ileri gelenlerini yanına topladı. Sonra Yahudalılar, Yeruşalim'de yaşayanlar, kahinler, peygamberler, büyük küçük herkesle birlikte Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin tapınağında bulunmuş olan antlaşma kitabını baştan sona kadar herkesin duyacağı biçimde okudu. Sütunun yanında durarak Rabbin yolunu izleyeceğine, Rabbin buyruklarını, öğütlerini, kurallarını candan ve yürekten uygulayacağına, bu kitapta yazılı antlaşmanın koşullarını yerine getireceğine ilişkin Rabbin huzurunda antlaşma yaptı. Bütün halk bu antlaşmayı onayladı diyor 2. Krallar 23. bölümün ilk 3 ayetinde. Şimdi halk sadece Tanrı sözünü okumakla kalmayıp aynı zamanda onu yaşayacaklarını, yani Tanrı sözünde bildirilen şekilde yaşayacaklarını söyledi. Rabbin sözünü okuyacaklardı. Rabbin sözünü üzerinde derin derin düşüneceklerdi. Rabbin sözü onların günlük yaşamında, evet, onlara yön gösterecekti, yol gösterecekti ve onlar da Rabbin sözünün söylediklerini hayatlarına alıp onu uygulayacaklardı. İman ve eylem birlikte iç içe olacaktı. Değerli dostum, kiliselerimizin, yani inanlılar topluluklarının birçoğunda uyanış yaşayabiliriz ama önce ancak Tanrı sözünün getirebileceği bir günahtan tövbe gereklidir. Başka deyişle Rabbin sözüne, kutsal kitaba dönülmelidir. Tanrı sözünün sözleri insan yüreğinde eyleme geçtiğinde bunu tövbe izlemelidir. Tövbe etmek durumları düzeltmek demektir. Gittiğimiz yoldan geriye dönmek demektir. Düşündüğümüz yanlış düşüncelerden geriye dönmek demektir. Tövbe etmek, dönüp tam ters yönde gitmek demektir. Eğer yanlış yolda gidiyorsanız, dönüp doğru yola gidersiniz. Yıllar önce büyük bir kentte toplantılar yapan bir müjdeciyi duymuştum. Bir hafta boyunca vaazlar vermiş ve bir kişi bile Tanrı'ya yönelmemiş, tövbe etmemişti. Sonra bir gece kilisenin önde gelen görevlilerinden biri tövbe gözyaşları dökerek öne çıkmıştı. Bu olay toplantının semereli olmasına yol açtı. Çünkü bu adam o kilisede uyanış olmasının yolunda duran kişiydi. Kendisine karşı yanlış bir şey yaptığı birisinden özür diledi ve bütün akşam boyunca dua ederken Rab onu başka bir şeyden ötürü pişman ediyordu. Yaşamı doğru olmamıştı. Düşünceleri doğru olmamıştı. Gidip kendisine karşı yanlış bir şey yaptığı kişinin kapısını çalarak aramızdaki durumu düzeltmek için geldim demişti. Bütün gece boyunca kapıdan kapıya gitmiş ve herkes ile yaşadığı sorunları ya da onlar hakkında düşündüğü ya da söylediği o olumsuz şeyleri düzeltip tövbe etmişti. Sabah olduğunda o bölgede bir uyanış vardı. Ve bunun nedeni de bir kişinin tövbe etmesiydi. Yeşua'nın kral olarak büyük bir etkisi vardı. Şimdi çok cesur bir planı uygulayacaktı. Tövbesi onu birinci fitese takmış ve harekete geçirmişti. İlk olarak Tanrı'nın tapınağındaki putperestliğe son verdi. Kral Yoşua, Baal, Aşere ve gök cisimleri için yapılmış olan bütün eşyaları Rabbin tapınağından çıkarmak üzere başkahin Hilkiye'ye, kahin yardımcılarına ve kapı nöbetçilerine emir verdi, buyruk verdi. Bunları Yeruşalim'in dışına çıkarıp Kidron Vadisi'nde yaktı, küllerini Beyt El'e götürdü diyor 2. Krallar 23. bölümün 4. ayetinde. Sahte tanrılara, yani puta tapınmayla ilgili her şey Yeruşalim kentinin dışında Kidron Vadisi'nde yakılıp yıkılmıştı, yok edilmişti. Bundan sonra küller halkın bunların küllerine bile bakmaması için kent dışına götürülmüştü. Peki değerli dostum, bizim yaşamımızdaki, senin hayatındaki putlar nelerdir? Benim hayatımda put yoktur diyebilirsin. Bugün modern bir çağda yaşıyoruz, artık puta tapma yoktur diyebilirsin. Ama seks alanında nice insan seks putuna tapmaktadır. Sigara, alkol, para canlılık, gurur ya da kıskançlık, bunlar birer put değiller mi? Bunların önünde insan eğilmiyor mu? Eğer bunların önünde ve buna benzer şeylerin önünde eğiliyorsanız, o zaman o eğildiğiniz şey, önünde secde kıldığınız şey, yani bırakamadığınız şey sizin efendiniz olmuyor mu? O sizin bir putunuz olmuyor mu? Yeşua bundan sonra ahlaksızlığa son verdi. Puta tapan törenlerinde fuhuş yapanların Rabbin tapınağındaki evlerini yıktı. Kadınlar orada aşere için kumaş dokurlardı diyor 7. ayette. Günümüzde özellikle Batı dünyasında, Hristiyan dünyasında homoseksüelliğe izin verilebilir bir davranış olarak bakmaktadır kilise. Tanrı Romalılar, İncil'den Romalılar 1. bölüm 26 ve 27. ayetlerde bu doğal olmayan şeyden ötürü bazı insanları terk ettiğini söyler. Ben de çeşitli ülkelerde özellikle Batı dünyasında grup seks yapılmasına hoşgörüyle bakmaya devam edildiğinde Tanrı'nın bu ulusları da terk edeceği ve günün birinde yargılayacağı görüşündeyim. Yeşua homoseksüelleri kınama cesaretine sahipti. Sadece onların davranışlarını kınamakla kalmadı, onları krallığının dışına çıkarttı. Günümüz kilisesi buna göz yumsa da doğal olmayan, normal olmayan seks yanlış bir şeydir. Ve Rab bu tür şeylere tiksintiyle bakar. Bu tür şeylere rıza gösteren yetişkinler, hatta rıza gösteren yeni yetmeler arasında da kabul etmeliyiz. Yani bunun yanlış bir yanı yok diyen kişiler olduğunu biliyorum. Bunun yanlış bir yanı olmadığını bu kişilere kim söyledi? Birisi çıkıp ben yanlış bir yönü olmadığını düşünüyorum der. Dostum, size şunu söyleyeyim açık açık ki bu değerlendirme sizin küçük beyninizden daha büyük değildir ve bunu söylerken herhangi bir dalda bir doktoranız olabileceğini de hesaba katıyorum. Sizin küçük beyniniz ve benim küçük beynim bu tür yargılarda bulunacak kadar büyük değildir. Tanrı homoseksüelliğin kendi gazabına neden olduğunu söylemiştir. Yani Tanrı buna öfkeyle bakar. Geçmişte Tanrı'nın gazabına neden olmuştur ve Tanrı değişmemiştir. Bizler değiştik ama Tanrı asla değişmemiştir, değişmeyecektir. O ezelden neyse şimdi ve gelecekte de aynıdır. Tanrı'nın kutsallığı ezelden neydiyse bugün de aynıdır, gelecekte de aynıdır. Tanrı'nın sözü binlerce yıl önce ne dediyse şimdi de aynı şey diyor ve gelecekte de aynı şey diyecektir. Tanrı evet günahı yargılayacaktır eninde sonunda. Yeşua cesur bir adamdı ve homoseksüelleri diyardan kovdu. Yeşua aynı zamanda insanların, çocukların Molek adlı puta kurban olarak sunulmasına da son verdirtti. Yeşua kimse oğlunu ya da kızını Molek için ateşte kurban etmesin diye Ben Hinnom Vadisi'ndeki Tofet'i kirletti. 2. Krallar 23 ayet 10. Yeşua aynı zamanda kendisinden önceki kralların diyara getirdiği putları, sunakları, yüksek yerleri ve korulukları kaldırtmıştı. Hatta Yeruşalim sınırları dışına Beyt El'e kadar kuzeye gitmişti. 2. Tarihler 24 ayet 33 bütün bunları bir tek ayette özetler. Yeşua İsrail topraklarından bütün iğrenç putları kaldırttı. İsrail'de kalan halkın tanrıları Rab'be kulluk etmelerini sağladı. Kral yaşadığı sürece halk atalarının tanrısı Rabbin ardınca yürümekten vazgeçmedi. Beyt El'de kendisinin bunları yapacağını söyleyen peygamberin mezarına gelmesi ilginçtir. Kral orada görünen anıt nedir diye sordu. kent halkı orası Yahuda'dan gelen ve senin Beyt El'deki sunağa yaptıklarını bildiren Tanrı adamının mezarıdır diye yanıtladı. Kral ona dokunmayın dedi. Kimse onun kemiklerini rahatsız etmesin. Böylece Tanrı adamının kemiklerine de Samiriye'den gelmiş olan peygamberin kemiklerine de dokunmadılar. 2. Krallar 23, 17, 18. ayetler. Şimdi Yahuda çok olumlu bir harekette bulunarak Fısıh bayramının kutlanmasını yeniden başlatıyor. Kral, Tanrımız Rab için Fısıh bayramını bu antlaşma kitabında yazılanlara uygun biçimde kutlayın diye halka emir verdi. İsrail'e önderlik etmiş olan hakimler döneminden bu yana ne İsrail ne de Yahuda kralları döneminde böyle bir Fısıh bayramı kutlanmamıştı. Rab için düzenlenen bu Fısıh bayramı Kral Yahuda'nın krallığının 18. yılında Yeruşalim'de kutlandı diyor 2. Krallar 23, 21, 23 ayetler arasında. Fısıh bayramının kutlanması harika bir şeydir. Belli ki uzun bir süredir kutlanmıyordu bu bayram. Bunu atlamışlardı. Bunun anlamı neydi? Fısıh, değerli dostum, Mesih'ten söz eden bir bayramdı. Halk onu tamamen unutmuşlardı. Pavlos, 1. Korintoslular 5. bölüm 7. ayette, "Çünkü bizim fısıh kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir." der. Günümüzde bizler Mesih olmaksızın bir dine sahip olmak istiyoruz. Mesih'in tanrılığı ilahiyat okullarında ve kilise kürsülerinde birçok yerde alaya alınmaktadır. Mesih'in ölümünün değeri reddedilmekte ve bununla bile alay edilmektedir. Mesih'in kanının etkisi kilise kürsülerindeki bazı kişiler tarafından bile kötü bir şeymiş gibi küçümsenmektedir. Dostum, ulusları kurtarabilecek tek şey uyanıştır. İnsanlar uyanış gelebilir mi diye soruyorlar. Evet, ben gelebileceğine inanıyorum. 16. yüzyılda Luther, Calvin ve buna benzer reformcuların önderliği altında bir uyanış seli yaşanmıştı. 14 ve 15. yüzyıllarda yaşayan bazı reformcular, reform hareketinden önce yaşayan reformculardı. 16. yüzyılda Luther, Calvin ve benzeri reformcuların önderliği altında bir uyanış seli yaşanmıştı. 17. yüzyılda başka bir reform hareketi olarak tanınan başka bir ruhsal uyanış geldi. Karanlık ve deizmin hüküm sürdüğü 18. yüzyılda yine bazı kişiler tarafından yönetilen bir başka büyük ruhsal uyanış geldi. 19. yüzyılda Oxford'da Tanrı'ya büyük bir dönüş yaşandı ve bunun sonucu olarak misyoner hareketi başladı. Yüzyılın sonuna doğru başkaları tarafından büyük uyanışlar yönetildi. 20. yüzyılda, şimdi beni dikkatle dinleyin, dünyayı kasıp kavuran, dünyayı sarsan hiçbir büyük uyanış yaşanmamıştır. Birkaç yerel uyanış olmuştur. 20. yüzyıl hızla son buldu. Günümüzde etrafımıza bakın. Dünya ülkeleri parasal sıkıntılar yaşamasına rağmen Tanrı'ya dönmedi. Dünya ulusları iki dünya savaşına sürüklendi. Bir ve ikinci dünya savaşları. Ve o zamana dek görülmemiş bir biçimde insan kanı döküldü. Ve bugüne kadar da orada burada sürekli olarak savaşlar olmakta, insan kanı dökülmektedir. Belli ki bu deneyim bize hiçbir şey öğretmedi. Bizlere bir şey öğretmedi. Hiçbir uyanış olmadı. O zamandan beri Kore ve Vietnam savaşlarını insanoğlu yaşadı. Bunlar da insanların Tanrı'ya dönmelerini sağlamadı. Bugüne kadar da bir sürü felaketler oldu. Etrafımızda, ülkemizin etrafında kargaşalıklar, savaşlar oldu ve olmakta. Bir sürü terör olaylarında binlerce, on binlerce insan yaşamını kaybetti. Yine de insanlar Rab'be dönmedi. Birçok kişi eğer sokaklara dökülüp protesto eylemlerine katılırlarsa durumların değişeceğini düşünmektedirler. Ama kardeşim, bizim ihtiyacımız olan şey insanların içlerinin derinliklerinde, yüreklerinin derinliklerinde pişmanlık hissetmeleridir. Soğukluğumuzu ve ilgisizliğimizi görmeliyiz. Soğukluk ve ilgisizliğinizi Rab'be en son olarak ne zaman söylediniz? Bugün Rab'be kendisini sevdiğinizi söylediniz mi? O sizin kurtarıcınız mıdır? Ve ben bu karanlık saatte bile geçmişte olduğu gibi bir uyanış yaşayabileceğimize inanıyorum. Yeşua'nın öyküsü bana cesaret verir. Uyanış, Yeşua'nın ulusunun en karanlık saatinde gerçekleşmişti. Ama bu uyanışın bir tek yolu nedeni vardır. Tanrı sözüne dönmek. O söz alıp okumak. O söz üzerinde derin derin düşünmek. Yani kutsal kitabı kutsal kitap olarak alıp onu hayatımıza yerleştirip, yüreğimize yerleştirip onu yaşamaktır. İnsanlar bizim hayatımızda Rabbin sözünün söylediği ilkeleri gördüğü zaman, yani bizim hayatımızda, yüreğimizde, kişisel hayatımızda uyanış olduğu zaman bu başkalarına da akacaktır. Ancak o zaman uyanış gelebilir. Yeşua'nın öyküsünün insanın içini parçalayan bölümüne geliyoruz. Büyük uyanış Yahuda krallığının sonlarına doğru gerçekleşmişti. Çok geçmeden halkı sürgüne gidecekti. Tanrı en zor ve karanlık günlerde bile uyanış gönderebileceği gerçeğini güçlü bir şekilde ortaya koymuştu. Uyanışı ne bitirmişti biliyor musunuz? Bakın Yeşua 23 ayet 29'da ne diyor? Yeşua'nın krallığı sırasında Mısır firavunu Neko, Asur kralına yardım etmek üzere Fırat ırmağına doğru yola çıktı. Kral Yeşua da Neko'nun üzerine yürüdü. Megiddo'da karşılaştılar. Neko, Yeşua'yı öldürdü. Yeşua evinde kalmalıydı. Bu işe burnunu sokmamalıydı. Bu onun savaşı değildi ama yine de gitti. Ne oldu? Megiddo'da öldürüldü. Bu arada o büyük Estralon Vadisi'ndeki Megiddo son günlerde yaşanacak olan Armagedon Savaşı'nın gerçekleşeceği yerdir. Yeşua büyük bir tanrı adamıydı ama böyle bir durumda akılsız davrandı. Kendisini hiç ilgilendirmeyen bir savaşa katılmıştı. Böyle bir eyleme girişmeden önce Rab'in önünde durmamış, Rab'be sormamıştı. Basitçe savaşa gitmişti. Ve bu savaş sonucunda hayatını kaybetti. Bu öykü bildiğim başka bir ulus için bir mesaj olabilir. Korkarım Hristiyan geçinen güçlü ülkeler dünyanın her yerindeki olaylara yeterince burnunu soktu. Evet, Hristiyan geçinen süper ülkeler her tarafta, her şeye, her ülkede burunlarını sokmaktalar. Günümüzde bu güçlü Hristiyan ülkelerin, örneğin Amerika, İngiltere ya da Fransa gibi ülkelerin dünyaya vereceği tek mesajın demokrasi değil. Çünkü insanın yüreği değişmeden, değerli dostum, başkalarının hakkına sen hiçbir zaman riayet gösteremezsin. Senin yüreğin değişmeden başkalarının hakkını gerçek anlamda savunamazsın. İnsanların sana ne yapmalarını istiyorsan sen de onlara öyle davranmalısın. Gerçeğini değişmeyen yürek yapamaz, yerine getiremez. Bu nedenle Amerika, İngiltere ya da Fransa gibi ülkelerin dünyaya vereceği tek mesajın demokrasi olmadığını söyledim. Peki nedir? Tanrı sözü olduğunu kabul etmemiz gerekir. Tanrı sözü dünyaya duyurulduğunda kutsama da gelir, bereket gelir, esenlik gelir, barış gelir. Ama bugün böyle ülkelerden propagandalar gönderiliyor. Ahlaksızlıklar gönderiliyor. Tanrı böyle ülkelerin yaptıkları şeylerin içinde değil ve bu ülkeler artık kutsanmıyor. Bu ülkeler başkalarına da örnek ve bereket olmuyor. Görevlileri Yeşua'nın cesetini savaş arabasıyla Megiddo'dan Yeruşalim'e getirip mezarına gömdüler. Yahuda halkı Yeşua'nın oğlu Yehoahaz'ı mesederek babasının yerine kral yaptı diyor 2. Krallar 23. bölüm 30. ayette. Sonra Yehoahaz 23 yaşında kral oldu diyor 31-33 ayetlerinde ve Yeruşalim'de 3 ay krallık yaptı. Hepsi o kadar. Annesi Nivnalı Yeremya'nın kızı Hamutal idi. Yehoahaz ataları gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Yeruşalim'de krallık yapmasın diye Firavun Neko Hama ülkesinde Rivla'da Yehoahaz'ı zincire vurdu. Ülke halkını 100 talant gümüş ve 1 talant altın ödemekle yükümlü kıldı. Yehoahaz'ın babasının doğru adımlarını izleyeceğini düşünürdünüz ama öyle yapmadı. Yehoahaz kötü bir kraldı. Hatta tahta da fazla kalamadı. Yani krallığı da fazla sürmedi. Hükümranlığı sadece 3 ay sürdü. Firavun onun hüküm sürüş tarzını beğenmedi. Onu tahttan indirip Mısır'a götürdü ve Yehoahaz orada öldü. Firavun Neko, Yoşua'nın oğlu Elyakim'i babasının yerine kral yaptı ve adını değiştirip Yehoyakim koydu. Sonra Yehoahaz'ı alıp Mısır'a döndü. Yehoahaz orada öldü. Yehoyakim ataları gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı diyor 34 ve 37. ayetlerde. Hep aynı hikaye değil mi? Bunlar artık bize yabancı gelmiyor. Sürekli gördük. Başa geçen kralların çoğusu hep kötü olanı yaptılar. Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Yehoyakim, Yoşua'nın bir başka oğluydu ve 11 yıl boyunca hüküm sürdü. O da kötü bir kraldı. Kötüyken gitgide daha da kötü oldu. Yehoahaz kötüydü, Yehoyakim daha da kötüydü. Bu sırada doğuda Fırat Nehri kıyısında Babil adlı büyük bir güç yükselmekteydi. Babil, Asur'un yerini almaktaydı. Hatta Babil Asur'u yenmişti. Babil, Mısır'ı da yenecek ve Daniel kitabında göreceğimiz gibi ilk büyük dünya gücü haline gelecekti. Yeremya kitabını bu noktada okumalıyız çünkü Yeremya bu dönemin büyük peygamberiydi. İsrail'i Tanrı'ya dönmeye çağıran ve eğer Tanrı'ya dönmezlerse esir alınıp Babil'e sürülecekleri konusunda kendilerini uyaran Yeremya'ydı. Yeremya'nın sözleri İsrail halkına inanılmaz gözüktü çünkü bu sırada Babil kralı Nebukadnezar korkunç bir düşman değildi. Sahte peygamberler ulusa Tanrı'nın onlarsız yapamayacağını söylüyorlardı. Yeruşalim Tanrı'nın kentiydi. Tanrı'nın kutsal tapınağı oradaydı. Yahudiler Tanrı'nın seçilmiş halkıydılar. Tanrı onlarsız yapamazdı ama Tanrı'nın onlarsız yapabileceğini gördüler. Hatta Tanrı'nın o tapınağa ihtiyacı yoktu. O tapınak çok geçmeden yok edilecekti.